Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yanımda Doktor İbrahim Aylak var. Onunla beraber ruhsal rahatsızlıkların ya da akıl hastalıklarının doğası hakkında konuşuyoruz. Günlük yaşamla böyle çok yakın ilişkisi olan bir mesele. Patolojinin ne zaman başladığı, bir şeyin ne zaman bir hastalık olarak sınıflandırıldığı oldukça ilgi çeken bir konu. Özellikle sosyal medyada gördüğümüz bazı şeyler vardır. Yani işte ırkçılık bir akıl
Tabii,
hastalığıdır
hastalık.
ya da
Bir psikiyatriste görünün. Beğenmediğin bir şeyi söylediğinde
evet
bir
evet
kişi.
ya. Yani mesela bir kişi bir konuda tepki verdiğinde ya da ne bileyim arkadaşını kıskanan birisi için işte akıl hastası, ruh hastası gibi biraz böyle aşağılayıcı şeyler de var. Ama sahiden de hani bunlar hastalık değil ya da bu semptom değil ya da semptom. Hani bunu böyle şey bir yerden değil de bunun bir aslında değil mi kendine has bir açıklaması var, bir arka planı var. Bu da belki tarihsel süreçte şekillenen bir şey.
Kesinlikle öyle.
Yani hani çeşitli paradigmalarla da belki ortaya çıkan bir şey. Belki bir gün gerçekten ırkçılık hastalık da olabilir. Ama şu anki bilgimizle, şu anki paradigmalarla biz mesela ırkçılığa bir hastalık demiyoruz. Ama genel anlamda hani bu şeyin bir takım temalar etrafında şekillendiğini söyleyebiliriz. Yani bazı şeyler ruhsal hastalıklara işaret ediyor. Bazıları da kötü insanlara işaret ediyor. Ve hani akıl hastalığıyla kötü insanlar arasında bir ayrım yapmak çoğu zaman psikiyatriste kalıyor ve ben bazen şey diye düşünüyorum. Yani insanlar hani bu tarz ikilemlerde kaldıklarında galiba karşıdakinin hani kötü biri olduğunu düşünmektense bir akıl hastalığı olduğunu düşünmeye daha yatkın oluyorlar. Bir yanda buna daha yakın oluyorlar. Çünkü herhalde bir ümit var içinde değişime dair, tedaviye dair. Ama bir kötü bir insan olma fikri bence rahatsız edici geliyor. Çünkü muhtemelen kendi doğasıyla da ilgili bir şeyleri çağrıştırıyor olabilir. Ama bir akıl hastalığıysa bu bir biyolojik sapmayla alakalı olabilir ve zaten insan doğasının dışına çıkmaya işaret eden de bir şey ya.
Çok doğru.
Belki de tam da böyle bir yerden başlamak lazım. Yani bu temalarla ilgili neler geliyor aklına senin?
Şöyle, yani senin söylediğin yerden mesela birine kötü demekle akıl hastası demek, psikiyatrik rahatsız demek arasında nasıl bir fark var hakikaten? Galiba ben biraz daha umutsuz bir yerden bakıyorum. Kendimi tamamen düşünüyorum. Birisi bana kötü dediğinde, şu kötülüğü yaptın, bu kötülüğü yaptın dediğinde bunu kabul etme ya da reddetme, kendimi savunma ihtimalim var. Ama biri bana akıl hastası dediğinde elimi kolumu bağlıyor. Yani çünkü bende bir şey var. Ben bunun genellikle farkında değilim ve bu beni ele geçirmiş. O beni kontrol ediyor ve ben onun aracılığıyla davranıyorum, hareket ediyorum demek oluyor. Yani daha bir saldırgan bir yerden yaklaşıyor gibi
Bir de
geliyor bana.
şeyi de barındırıyor değil mi içinde? Sen sana birisi akıl hastası dediğinde sen ben akıl hastası değilim diye itiraz edemezsin. Çünkü akıl hastasının kendini değerlendirmeyle de ilgili muhakemesi
Tabii,
bozulmuştur
tabii,
gibi yani.
tabii, tabii.
Öyle bir kısır döngüye de sokan bir itham.
Kesinlikle öyle. Ayrıca dehumanize edici, yani insan dışılaştırma belki diye çevirebileceğimiz bir yönü de var. Değil mi? Yani akıl hastaları, işte Michel Foucault'un da hep deliliğin tarihinde vurguladığı yerde akıl hastaları işte bilge olarak görüldüğü zamanlar da var. Ama ölü olarak görüldüğü zamanlar da var diyor. Ya da akıl hastalığı dediğimiz şey ölüm ve bilgelik arasında salınıp duran bir şey de olabilir. Dolayısıyla eğer hakaret bağlamında kullanıyorsa tabii ki de size bilge demiyordur. Ölü diyordur. İşte insan değilsin diyordur. Yani insanlıktan çıkarıcı bir yönü var. Dolayısıyla çok saldırgan bir şey. Bizim muayenehanede belki tanıyorsun, Akif abi var. Akif Sayılgan. O şey dedi. Benim bir kavramım var dedi bugün. Dış görü. İç görünün tersi olarak. Özellikle bence bizim ruh sağlığı profesyonellerinin yaptığı bir durumdan bahsediyor. Bir tipten bahsediyor. Bir tipleştirme haline. Yani bir tipolojiden bahsediyor. Bir grup insan var. Mesela seninle oturur. İşte sen kardeşinden bahsedersin. Bakıyoruz kardeşinle de rekabet halindesin. Sen babandan bahsedersin. İşte o babana karşı öfkeni de görmedim sanma. Yani senden daha iyi seni biliyor. Senin herhangi bir davranışın muhakkak bir şeye işaret ediyor, değil mi? Sen bir maksatla ama ve o maksattan da haberdar olmayarak hareket ediyorsun. Bu bana çok saldırgan bir tutum gibi geliyor. Akif Ay buna işte dış görü diyormuş. Yani özellikle değil mi? Ruh sağlığı profesyonellerinde çok fazla olan da bir şey bu ne yazık ki.
Şey de var ya, yani işte alanda olmayan birisiyle sohbet ettiğinde de şöyle şeyler söyleniyor ya işte. Şimdi beni analiz mi ediyorsun? Şimdi işte benimle ilgili bazı gözlemler mi yapıyorsun? Aslında yani bu benim mesela çok yaptığım bir şey değil. Ama demek ki birileri bunu çok fazla yapıyor diye
tabii.
algı var. Yani ben şimdi sana yani bakıyorum.
Bana çok saldırganca geliyor. Hani ikimiz de ruh sağlığı alanında olduğumuz için birebir kendimiz de şey olmuşuzdur değil mi? Buna maruz kalmışızdır. Evet. Normal bir gündelik hayattaki bir ilişkiden direkt böyle bir hakaret, bence hakaret yani çok saldırganca bir tutum bu. Hakarete maruz kaldığımız oluyor. Ben böyle bana karşı yapıldığında çoğunlukla küfür ya da şiddetle karşılık veriyorum. Ne düşünüyorsun?
Yani ben şey gibi, hani öyle demem ama yani mesela birini analiz etmenin yani lüzumsuz bir şey. Niye böyle
lüzumsuz?
Şey
niye küfür ve şiddet diyorum onu söyleyeyim. Bu tavır dediğim gibi yani dehumanize edici bir şey. İnsan dışılaştıran bir durum. Ve insanlıktan çıktığımız yerde sözün artık bir hükmü yok. Sözün hükmünün bittiği yerde ise şiddet ve küfür başlar bence. Yani tabii bu işin esprisi ama...
Ama anladım senin çıkış
evet,
noktanı.
Yani sen, evet. Sana söyleyecek hiçbir şans bırakmıyor ki. Ve mesela işin daha kötü tarafı, bir adım daha ileri gidelim. Biriyle konuşuyorsun, kardeşinden bahsettin. İşte o kardeşinle de rekabeti görmedim sanma dedi. Orada sinirlenip karşılık verdiğinde... İşte zaten yani
doğru
yere parmak bastım. Yarana tuz bastım ki sen böyle bir tepki verdin. Tepki vermesen, sussan zaten sukut ikrardandır deyip kabul etmiş oluyorsun. Evet. Yani sana hiçbir seçim şansı bırakmıyor ya. Bu bir film vardı ya işte birini buluyorlar işte bu Mesih İsa. İşte adam da diyor ki hayır diyor ben Mesih değilim diyor. Karşıdakilere diyor ki ama zaten Mesih olduğunu inkar ederdi diyor gibi. Böyle bir tutum yani hani. Bu çok saldırganca ve can sıkıcı bir şey gibi geliyor bana hep.
Yok anladım seni. Peki yani işte bu ruhsal durumlarla ilgili, zorluklarla ilgili konuşuyoruz. Yani ben şöyle bir yerden hani bu konuyu ele almak istiyorum. Kötü bir insanla akıl hastalığı, kibirli bir insanla işte narsistik kişilik bozukluğunu ya da işte saldırgan bir insanla davranış bozukluğu olan kişinin ayrımını yapmak. Yani bunun için bir tıbbi bilgiye mi gereksinim var sence? Yoksa bir sağduyuya, common sense'e böyle bir şeye mi ihtiyaç var? Bunlar sahiden birbirinden böyle çok ince sınırlarla ayrılan şeyler mi? Yoksa aslında apaçık şeyleri biz yine hani bir kodlama ihtiyacıyla psikiyatrik tanıları mı hızlıca yapıştırıyoruz? Ne dersin bunlarla ilgili?
Birincisi... Psikiyatrik tanının yeri polikliniktir ya da muayenehane odasıdır ya da ne bileyim görüşme odasıdır. Yani psikiyatrik tanı dediğimiz durum gündelik hayatta kullanılacak bir şey değil. Psikiyatrik tanının kullanılacağı yer dediğim gibi belli bir sınır içinde olacak. Bunun için tanı koyabilmek için de bilgiye ihtiyaç var. Şimdi daha önce de seninle konuşmuştuk galiba. Bir şeye psikiyatrik rahatsızlık diyebilmemiz için iki temel durumdan haberdar olmamız lazım. Birincisi zarar. Zarar derken o durum her neyse kişiye sıkıntı verecek, sakatlık verecek, mağluliyet verecek, çalışamama verecek, kendisine ya da başkasına zarar verme gibi durumlara yol açacak. İkincisi ise psikobiyolojik işlev bozukluğu. Psikobiyolojik derken hem gerçekten bilişsel davranışçıların söz ettiği gibi mesela belli bilişsel çarpıtmalar örneğinde olabilir ya da psikanalitik kuramın sözünü ettiği gibi bazı maladaptif davranışlar ya da duyular.
Ketlenmeler.
Aynen öyle. Ve biyolojik kısmında ise işte beyindeki belli nörobiyolojik işlev bozuklukları. Bu hakikaten nörotransmitter düzeyinde de olabilir. Yapısal düzeyde de olabilir. Belki bu konuyu ele almak için aslında sınır durumlara bakmak en iyisi olur. Mesela dedik ya zarar olacak, psikobiyolojik işlev bozukluğu olacak. Ancak mesela zararın olduğu ama psikobiyolojik işlev bozukluğunun olmadığı durumlar var. Ne mesela? Yaşlanma. Değil mi? Yani kişinin hayatını kesinlikle etkiliyor ama biyolojik açıdan baktığımızda yaşa uygun olarak normal tırnak içinde normal bir süreçten söz ediyoruz. Ya da 10 günah, değil mi? İşte tembellik, oburluk, açgözlülük, saldırganlık, şehvet, kıskançlık, kibir vesaire.
Ama ben yani
veya ırkçılık.
Evet.
Bunların hepsinde zarar var ancak ortaya konan bir psikobiyolojik işlev bozukluğu yok.
Evet yani şöyle düşünüyorum bazı işte yaşlanmak evet mesela yaşlılıkla ilgili şeyi anlamak çok kolay. Yani çünkü birçok insan, yani yaşlanan insanları görüyor. Hayatının bu dönemini, ya onun evrensel bir deneyim olduğunu bence farkında. Ama diğer o 10 günah diye saydığın şeyler var ya. Mesela onları düşünürken işte tembellik. İşte şimdi çok çalıştığım hani bir grup olduğu için özellikle hani neredeyse o bu 10 günahın 5-6'sı DHB ile yan yana çok geçiyor ya. Yani
işte ben 7 günah yazdım. Aslında saydım tabii.
Ha, 7 tane işte neyse. Hani şey için söylüyorum. Mesela tembellik. Diyebilir ki işte güdülenmeme, güdülenememe. Oburluk desen işte hazzı erteleyememe. Değil mi? Böyle şey örnekler. Açgözlülük desen işte dürtüyü kontrol edememe. Saldırganlık desen işte yok emosyonu regüle edememe. Şehvet desen yine hani bir işte o hazzı şeyi erteleyememe. Hani aslında herkes de az ya da çok olduğunu bildiğimiz bir şeyi karşımızda gördüğümüzde ve bir insan grubu da size bundan hani ben bundan zarar görüyorum diye söylüyor. Mesela buradaki şey o. Sen onu o yüzden güzel söylüyorsun. Yani zarar görüyor zaten.
Görüyor ama bu bir işlev bozukluğu. Yok.
Evet, psikobiyolojik bir işlev bozukluğu.
Var mı yok mu?
Evet ya da. Ama mesela tembellik. Yani var ama mesela burada işte psikobiyolojik bir işlev. Yani hani psikobiyolojik olmasa bile bir işlev bozukluğu var.
Ha, yani zararın... Onu zarar diyeceğiz. Yine işte yani işlevsellik dediğimiz kısım değil de mesela işlev bozukluğu tembellik için nasıl bir şey diyeceğiz biliyor musun? Mesela kişinin belli hormonlarında bozukluk var.
Evet.
Yani hipotiroidi.
Evet.
Tamam. Tiroid hormonları düşük değil mi? Tiroid hormonları hakikaten bir yorgunluk ve tembellik hali yapabilir.
Evet.
Ve burada tembellik için onu söyleyebiliriz. Bence burada şöyle güzel bir örnek olabilir. Mesela kibir. Kibir ne zaman bir rahatsızlık olarak görülebilir? Şimdi kibirin insana zarar verdiğini söyleyebiliriz değil mi?
Evet.
Kibir durumu senin sosyal ilişkilerini bozar, duygusal ilişkilerini bozar. Ama her kibir narsizm midir? Değildir. Ne yapacağız? Mesela kibirli biri geldi. Buna ne zaman narsistik kişilik bozukluğu diyeceğiz? Narsistik kişilik bozukluğunun kullandığı savunma mekanizmalarını kullanıyor mu? Narsistik kişilik bozukluğunda olan dürtü, mizaç, duygulanım özellikleri var mı?
Ama buna gerek yok ki o zaman bu mantıkla. Çünkü
nasıl?
Psikobiyolojik işlev bozukluğu yoksa zaten hani senin...
Ama olduğunu saptamak için yani, muayene etmem gerekiyor. Muayene ettim ve belli narsistik savunmalar saptadım. Muayene ettim.
Tamam. Kaç tane narsistik savunma saptayınca kibir bir psikolojik işlev bozukluğu oluyor.
Ama kişilik bozukluğuna DSM mantığıyla bakmamamız lazım.
Hayır sanki. Tamam biliyorum işte. Yani orada da bir arada kalma hali var.
Var. Yani evet. Ama orada demek istediğim şey şu. Kibiri narsistik kişilik bozukluğuna çevirebilmen için, kibire narsistik kişilik bozukluğu diyebilmen için doğru düzgün bir psikanalitik görüşme ve psikanalitik ilişki kuracaksın. Niye psikanalitik diyorum? Çünkü narsizm psikanalizden bize miras kalan bir kavram değil mi?
Evet.
Belki Kemberg'in önerdiği formülasyonu kullanarak tanını koyacaksın. Tanı koyduğun zaman da zaten tanının bileşeni ne olacak? Narsistik savunmalar, narsistik dürtü, mizaç, duygulanım özellikleri, narsistik nesne ilişkileri ve narsistik kendilik özelliklerini fark ettin. Tamam, bu sadece kibir değil, narsistik kişilik bozukluğu. Evet. Ama Cengiz, sosyal medyada görüyorsun, adam 50 saniyelik bir videoya bakıp bu antisosyal kişilik bozukluğudur diyor. Ve
evet.
bizim alanda çalışanlar yapıyor bunu. Halbuki bu narsistik kişilik bozukluğundaki o psikobiyolojik işlev bozukluğunu saptayabilmen için en az böyle her biri, ya çok yapılandırsan bile her biri neredeyse 50'şer dakika ya da bir saatten 4 görüşme yapabilmen lazım.
Evet. Yani bu mesele önemli şey için hani ben yine kendi çalıştığım grupla da ilgili bunu düşünüyorum. O yüzden de hani kıymetli buluyorum. Mesela ben bir hastayı muayene ederken şöyle bir şeyin elimden alınmış olduğunu hissediyorum. Yani mesela bir insanın gerçekten sadece tembel olma ihtimaline dair bir fikir beyan etme hakkı mı?
Evet.
Yani sende de oluyor mu öyle bir şey? Mesela birinin yani tembel olabilir birisi.
Tabii.
Ve tembel olmak hani tamam işte... Yani 7 büyük günah, 10 büyük günah ama ya yani biz şimdi böyle bir şey dediyiz ki dini bir ayin ya da bir ahlaki bir yargı barındıran bir yerde değiliz. Burada benim aklıma şu geliyor. Yani kişi bu tembellikle ilgili işte bir zarar var ve kendi de işte bunun psikobiyolojik bir işlev bozukluğuyla alakalı olduğunu düşünerek gelmiş olabilir sana. Orada şuna açık olmalı yani. Hani bununla evet zarar gördüğü kesin. Yani sen mesela sende böyle bir tanı yok dediğinde sen bundan zarar görmüyorsun demiş olmuyorsun aslında.
Tabii.
bu zararı açıklayacak bir psikobiyolojik işte
bozukluğu yok. Kesinlikle öyle.
Bunu izah etmek çok kolay değil.
Evet. Yani bizim gündelik yaşamımız o kadar psikolojize edilmiş ki. Burada bu arada alan dışı insanları suçlamıyorum. Bu bence bizim suçumuz. Alan dışındaki insanlar kendisine zarar veren herhangi bir şeyi bizim söylemlerimizle hızlıca psikolojize ediyorlar. Ve gerçekten gelen kişiye bunu söylemek çok zor. Sen tembelsin ama mesela bu tembelliğin bir hastalık kategorisi ya da bir rahatsızlık kategorisi değil. Ne yazık ki huyun. Yani
değil mi? Yani hakaret de değil, bir şey de değil yani.
Evet. Ama hakikaten bu tabii hasta için de şey, biraz rahatlatıcı bir şey. Yani eğer ben tembelliği beynimdeki biyolojik bazı şeylerden dolayı yapıyorsam, dolayısıyla bunun tedavisi var ve bu rahatlatıcı da bir şey aslında bir yerde.
Evet. Ama zaten burada hani şöyle bir şey de var. Eğer bu tembellik, işte o açgözlülük, saldırganlık, kibir, bunların açık bir şekilde aşırı olduğu versiyonları sana şunu diyor zaten. Evet, burada bir şeyleri kurcala. Burada psikobiyolojik tabii, bir şey yani olabilir.
Kıskançlık var. Kıskançlık sanrısı var. Paranoya. Evet. Değil mi?
Yani evet. Ya işte ben mesela bütün işte hani bununla ilgili kitap yazdım ya, işte romantik kıskançlıkla ilgili. Yani kitabın en temel vurgularından bir tanesi hani kıskançlık ne zaman hastalıklı ya da işte bu marazi kıskançlık olur? Ne zaman hani gündelik yaşamdaki olan kıskançlıklardan biri olur? Mesela orada çok net bir ayrım var. Hani sen de bilirsin, o sarılı kıskançlıkta ya da işte morbid jealousy'de kişi bütün seçeneklerden, opsiyonlardan ya da işte bütün erkeklerden ya da kadınlardan işte sevilen kişi kıskanır. Mesela burada zaten şey var, hani yani gerçeklikten bir miktar uzaklaşma var. Yani nasıl tabii oluyor da işte senin karının tüpçüyle, sütçüyle, üst komşuyla, karşıdaki bakkalla, ya yani hepsiyle mi bir ilişkisi var? Ya da hepsiyle mi bir ilişkisi olma ihtimali var? Burada zaten o aşırılık devreye giriyor yani. Kıskançlık.
Evet. Artı bir de böyle hayatın önemli bir kısmını kaplaması değil mi? Yani, yani onunla uğraşıyor sürekli.
O kapladığı büyük alan ve aşırılık sana diyor ki evet burada da bir zarar var ama bu zararı sanki bir psikobiyolojik bozuklukla alakası olabilir. Sen zaten o yüzden hani bu sarılı bir kıskançlık olabilir diye mi düşünüyorsun?
Aynen
ama
öyle.
Geliyor ve diyor ki mesela bir eşi görüyorsunuz. Yani diyor ki ben işte ofiste birisi var. Eşim bundan çok kıskanıyor. Başkasından kıskanıyor mu? Hayır. Bundan çok kıskanıyor. Ya o zaman diyorsun ya yani birisinden, biri sözünden, tipinden, bir şeyinden huylanmış olabilir ve seni kıskanabilir. Yani bunu böyle bir hastalık olması ya da böyle bir hastalık ismi zikretmek bunda gerekmiyor. O yüzden işte bu tarz şeylerin hani şu da demekti yani tembellik hastalık değildir. Hayır, tembellik aşırı olduğunda sana bir hastalıkla ilgili bir ipucu sunup senin araştırmanı kesinlikle gerektiren bir öyle fenomendir. Ama tembellik gördüğün anda hastalık değildir.
Aşırılık orada önemli. Şeyde Twitter'da falan insanlar bence kurgu bir hikaye. İşte psikiyatri stajındayken bir hasta geldi. Ben MIT tarafından takip ediliyorum dedi. Biz hastayı yatırdık ve sonra iki gün sonra MIT geldi, hastayı aldı. Yalan. Evet. Bir kere acile gelen hiçbir hastayı MIT Bey'in takip ediyor dedi diye yatırmayız. Burada meselenin doğruluk ya da yalanlık, yalan olması
evet,
değil mesele.
Sanki de böyle bir şey geliyor.
Tabii tabii. Yani buradaki mesele bununla sürekli uğraş halinde olması zaten. Ve bununla biraz alakasız gerçek dışı bağlantılar kurması. Mesela MIT seni niye takip ediyor diyorsun. İşte çünkü televizyonda alt yazı geçti. Benim tutuklanacağımı televizyonda okudum. Değil mi? Bu direkt şey, gördüğü algıyı çarpıtma, belki düşünce sokulması vesaire.
Evet, ben sana daha çarpıcı bir örnek söyleyeyim, aklıma geldi. Mesela biri çıkıyor diyor ki işte ben peygamberim. Şöyle böyle falan filan söylüyor. İnsanlar da diyor ki nereden biliyorsunuz olmadığını? Sonuçta işte bilmem kaç sene önce Hazreti Muhammed de çıktı dedi ki ben peygamberim. Ona niye yani böyle bir şey? Yani sanki böyle bir hakikate inanmak ya da birine inandırmak mümkün olduğunda o hastalık olmuyor.
Evet, evet.
Yani böyle bir yaklaşım var ya. Hani özellikle
O zaman şey, kıskançlık sanrısı. Yani biri sevgilisini kıskanıyorsa bu hastalık olmuyor. Ama bizde kıskançlık sanrısı diye bir şey var, değil mi? Ama kıskançlık fenomeni herhangi bir ilişkide olabilecek bir durum. Yani biz buna psikoz diyoruz.
Orada da yine işte tamam, orada da şey gibi. Ne biliyorsunuz? Belki de gerçekten onunla yatıyor.
Yatsa bile önemli değil ama.
İşte hayır, sanki şeye geliyor iş. Yani sen işte birinin gerçekten öyle olup olmadığını bildiğin zaman
evet, evet.
bunun bir hastalık ya da patolojik bir şey olduğuna karar verebilir misin gibi. O zaman öyle. Zaten bunun için psikiyatriste gerek yok ki. Dedektifler falan olmalı.
Bu dedektiflik ya da polislik yani. Dediğin gibi yani kıskançlık sanrısı olan kişi gerçekten sevgilisi tarafından aldatılıyor olabilir yani. Ama mesele o değil. Aldatılıyorsa bile kişinin bununla uğraşı burada meseleyi hastalık yapıyor. Buradaki bu kategoride önemli başlıklardan biri de ırkçılık Cengiz. Yani sosyal medyada da şeydir ya, ırkçılık tedavisi olmayan bir hastalıktır. Bak bak. Hem hastalık yaptı ama hem de tedavisi de yok.
Bunu diyen insanlar da mesela ırkçılığın ne olduğuna da karar veriyorlar. Ama ırkçılık değil mesela. Bir şey diyor birisi. Ya ırkçılık sayılmaz diyor. Doğru tabii, diyor. Tabii. Mesela siyahilerle ilgili diyor ki işte mesela ya da Hindistan'la ilgili kötü kokarlar diyor. Hı-hı. Sonra birisi diyor ki ama bu ırkçılık diyor ama doğru. Hı-hı. Kötü kokarlar.
Evet.
Yani dediğin doğruysa diyor hı-hı, bu ırkçılık sayılmaz.
Tabii tabii.
Yani yine aynı yere geliyor.
Evet evet.
Yani kendince yani ırkçılık bir milletle ilgili hı-hı, iftira yani kötüye yönelik iftiralar olursa ırkçılık
evet,
olur.
Evet evet.
O zaman da şöyle bir şey geliyor. Ben zaten doğruyu söylüyorum ki onlarla ilgili.
Aynen öyle. Ama şöyle bir şey de var Cengiz. Şimdi tarihin belli bir anında ırkçılığın patolojiye yaklaştığı bir dönem olmuş. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası. Bu Frankfurt Okulu'nun çalışmaları. Otoriteryen kişilik Adorno'nun çalışması. Orada ırkçılık bizzat bir hastalık değil de ırkçılık belli bir kişilik tipinde olur gibi iddialar var. Yani işte antisosyal kişilikler, narsistik kişilikler, yani Kemberg'in sınır durumlar dediği, daha çok ilkel idealizasyonu yapan, yansıtmalı özdeşimi yapan gruplarda ırkçılığın olduğu söyleniyor. Bu bence yani çok büyük bir projeydi belki de o Frankfurt Okulu'nun şeyi, ama mesnetsiz bir şey. Yani ırkçılık, ırk, bunlar sosyal inşa yapıları. Bunları rahatsızlıklar da sosyal inşa yapıları. Ama bunların rahatsızlık kategorisinde görülmesi rahatsızlığın tanımına, doğasına aykırı. Nasıl? Şimdi nasıl bir sonuç çıkacak burada? Nazi Almanya'sının hepsine hasta diyeceğiz.
Evet.
Hayır. Böyle bir şey diyemeyiz. Hastalığın tanımına, rahatsızlığın tanımına ters. Niye rahatsızlığın tanımına ters?
Bu kadar yaygın olamaz en başta.
Bu var. Az önce ne dedik? Bir şeyin rahatsızlık olması için zarar vermesi gerekiyor, değil mi? Nazi Almanya'sında 1939'dayken sen Nazi'ysen kral gibisin yani, hayatın güzel yani, değil mi?
Evet.
Hani Yahudi değilsen ve Nazi'ysen
diğer insanlara zarar veriyor. Hani o kısmı
diğer insanlara da şöyle, yani bir savaş ortamı zaten. Hı-hı. Hani dahası mevzuyu tamamen Nazilere yıkıyoruz ama şimdi 1939'da 40'ta Amerika, İngiltere bunlar ırkçı değil miydi? Amerika ve İngiltere'de Öjeni ile ilgili operasyonlar Almanya'yı katlıyor mesela. Yani şimdi bunlar savaşı kaybettiler diye Almanya günah keçisi oldu ama yani Amerika da gayet ırkçı o dönem. İngiltere de gayet ırkçı. Dahası bu ırkçılık söylemini destekleyen şey ne? O dönemin aslında bilimi.
Evet.
Hani o yüzden şey derler ya, hani Auschwitz dönemine göre rasyonel bir şeydi. Evet, böyle temiz gen, iyi gen kurmalıyız. Dönemin bilimi bunu salık veriyor. Rasyonel bir şeydi ama ahlaki değildi. Dolayısıyla buradan hastalık çıkmaz. Ve ırkçılık gibi kavramların büyük ölçüde aslında sosyalleşme ve kültürün bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Ama şimdi yine sosyal medya diyeceğim. Sosyal medyada şeyler vardır ya, böyle işte yapılan çalışmaya göre şunlar daha ırkçıdır ve anket veriyor. Ya ırkçı gibi kompleks bir şeyi ölçmek için, ırkçılık gibi kompleks bir şeyi ölçmek için neredeyse self-report anket verip bunu ölçüyor. Çıldırırsın yani. Kafanı duvarlara vurursun yani. Hani evet, ve bunlar yayınlanıyor yani. Yani
hani. Teknik olarak ırkçı bir insanın hani böyle bir şeyi, evet ya ben ırkçıyım.
Tabii tabii. Kendince böyle tasklar falan da yapıyor ama ırkçılık çalışmak için, hani burada araştırma deseni kurmamıza gerek yok ama çalışmak için böyle çok nitelikli bir in vivo ortam kurabilmen lazım yani.
Peki
bu biraz sosyologların işi oluyor
peki
yani.
Peki sence mesela bir insan ırkçılıkla ilgili ithamlardan mesela gerçekten ırkçı biri olduğunu düşün. Mesela Nazi döneminde yaşamış ırkçı birisin ve
ben
sana diyorlar ki sen ırkçısın ve rahatsız oluyorsun. Niye rahatsız ediyor sence birinin ırkçı olması şeyi, yani ithamı onu?
Yani Nazi Almanya'sındaki birine ırkçı dediğimizde rahatsız olacağını zannetmiyorum.
Ya da şimdilerde diyelim.
Şimdi işte biraz o liberal dünya ile ilgili bence. Ama son zamanlarda şu ifadeyi görmüyor musun? Eğer şunu sevmek ırkçılıksa ben ırkçıyım arkadaş.
Hayır işte bir koşul koyuyor. Çünkü doğrudan ırkçı olmayı şey yapmıyor.
Bunlar da ama öğrenilmiş şeyler değil mi? Yani ırkçılık kötüdür.
Irkçılık kötüdür.
İlkokuldan itibaren bütün insanlar kardeştir. İslam da öneriyor. Değil mi? Peygamberimiz de öneriyor. Falan. Bunlar biraz öğrenilmiş şeyler. Irkçılık kötüdür. Yani şimdi şu an birine faşist desen de şey yapar ama.
Bayağı aslında faşizm bir yönetim biçimi.
Yönetim hani, biçimi. Şimdi, Mussolini'nin kurduğu yani formülize ettiği bir şey değil mi? Hani orada böyle buğday başaklarından formüle ediyor ya hani işte aynı yöne ilerleyen buğday başakları faşizmus mu? Öyle bir şey. Yani orada mesela faşizm şey değil. Nasıl desem eleştiri konusu ya da senin hakaret olarak algılayacağın bir şey değil. O biraz İkinci Dünya Savaşı sonrası öğretileriyle ilgili bir
yani
şey.
Yani işte o kelimelere yüklediğimiz anlamlar değişiyor zaman
tabii,
içerisinde.
Tabii kesinlikle yani, değişiyor.
Bu saydığımız şeyler de yani işte tembellik, oburluk, tabii. Açgözlülük, tabii. Cimrilik. Ne bileyim yani işte cimri olabilir birisi gerçekten.
Hı hı, hı.
Bu onun OKKB olması tabii. Anlamına gelmiyor yani.
Gelmiyor. O belki bunu tutumluluk olarak görüyor.
Bir evet, yani
bir gerçekten de öyle olur.
Gerçekten yani. Bağlamı bilmeden hani bir eyleme ya da bir tabii. Davranışı kendi başına şey yapmak hani bu şeyi çok iyi hatırlamak lazım. Yani burada bu kişinin kendine ya da çevresine verdiği zarar psikobiyolojik bir işlev bozukluğuna işaret ediyor mu? Etmiyorsa yani burada çok zorlamamak gerekiyor.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani kimine göre psikiyatrinin zayıflığı açıkçası bana göre cazibesi. Diğer bilimleri de etkileyecek bir cazibe bu. Psikiyatrik kategorilerin ya da fenomenlerin zamana ve mekana göre belli dönüşümler geçirmesi. Bu durum benim için psikiyatriyi cazip kılıyor ama salt doğa bilimi gözüyle baktığımızda tamamen o sabit değişmeyen özü aradığımız bir uğraş açısından baktığımızda zayıflık hakikaten. Bir de az önce konuştuğumuz durumda zarar vardı mesela psikobiyolojik işlev bozukluğu yoktu. Hani ırkçılık, oburluk falan diye konuştuk. Bir de işlev bozukluğu var ama zararla ilgili tam güçlü kanıtlar bulunmayan durumlar var. Bunun için sağırlık güzel bir örnek Cengiz.
Hı hı.
Şimdi sağırlık bir kere işitme yapıları ve mekanizmalarındaki işlev bozukluğunun yol açtığı bir değişiklik değil mi? Yani hani ister herkesin, santral olur.
Evet, herkesin bildiği olur. Bir şey yani bir sağırlık ne demek desek bilir bir insan.
Yani ya kulağında ya beyninde değil mi? Bir hasar var. Yani psikobiyolojik işlev bozukluğu var burada.
Hı hı.
Ama sağırlık şöyle tartışmalı. Eğer biz dünyayı işitebilen bir topluma göre organize edersek mesela sağır bireyler işitme engelli ya da işitme engelli bireylerle ilgili yeni bir kavram var mı şu an? İşitme engelli doğru mu?
Galiba
şey değişiyor ya.
İşitme engelliler kendilerine sağır denmesini falan istiyor. Yani öyle şeyler evet. Ya da görme yani. Engelliler de kör denmesinden rahatsız olmuyorlar. Çünkü o ekstra çabanın hı-hı. Onları rahatsız ettiğinden bahsediyorlar.
Hı-hı. Olabilir. Ama sağırlıkla ilgili şu var. Eğer işitebilen bir topluma göre organize edilen bir yerde yaşasalar sağırlar aslında bir zarar görmezler. Dolayısıyla bunu böyle dezavantajlı bir durum olarak görmeyebiliriz. Yine de ama bazı çalışmalar mesela tamam bu sağırlık bir kimlik olarak hatta kimlik olarak ifade ettiğinde küçük S ile değil de büyük S ile sağır yazalım diyorlar mesela. Hı-hı. Ama bunu yine de işte çalışmalarda ebeveynlere sormuşlar. Çocuğunun sağır olup olmaması senin için bir şey değiştirir mi? Sağır olmasın diyor. Ama mesela aynı şey muhtemelen işte cinsel yönelimle ilgili bilinci olan aileye sorduğunda şey diyecektir. Çocuğun eşcinsel olsun ya da heteroseksüel olsun bir sorun olur mu senin için? Sorun olmaz diyebilir hakikaten. Otizm için de benzer bir durum var. Yani otizmde eğer nörotipik bireylere göre organize edilmemiş bir dünyada yaşasa otizmli bir birey sıkıntı olmayabilir hakikaten. Ama otizm çok geniş bir yelpaze olduğu için bir ucunda tıbbi bakım ya da sosyal bakım ihtiyacı olan bireyler var. Bu açıdan baktığımızda otizm bir bozukluk. Ama diğer ucunda da bakım kısmı yok, topluma uyum kısmının baskın olduğu yüksek işlevli otizmler var. Burada işte bozukluk kısmı biraz daha farklılık, bireysel farklılığa, nöroçeşitliliğe belki evet, yaklaşıyor.
Zaten bu işte spektrum, nöroçeşitlilik kavramı ya da hastalık değil farklılık ifadeleri biraz bu arada kalmış şeyler için. Yani işte bu işlev bozukluğu var ama tam olarak böyle bir zarar verdiği meselesine dair güçlü bir kanıt yok. Yani işte birisi otistik özellikler gösterip gayet başarılı bir ressam da olabiliyor. Yani genelleyemiyorsun da, ya da o kişi özelinde bazı ortamlarda gayet işte iyi sonuçlar da oluyor. Bunlar aslında gittikçe kafa karıştıran şeyler. Bunun hani herhalde en temel şeyleri cinsellikle, cinsel kimlikle ilgili meseleler değil mi?
Yani cinsiyet disforisi, transseksüalizm mesela. Evet. Yani burada da işte çokça çalışmalar var. İşte bazı nöroanatomik farklılıklar olabiliyor. Psikiyatrik olarak bazı farklılıklar olabiliyor. Ama şimdi cinsiyet disforisi şu an psikiyatrik tanı kılavuzlarında bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Ama aslında trans bireyler bazı toplumlarda aslında bir zarar görmeyebilir. Bunu niye bozukluk kategorisine koyduk? Pragmatik bir kaygı var.
Sanki onları korumak için gibi de geliyor bana.
Tıbbi bakıma, psikiyatrik hizmete ulaşım konusunun kolaylığı biraz daha burada şey yapılıyor.
Ama bu da sanki ayağa dolaşmaya başlıyor işte bu mesele.
Şu an mı?
Evet.
Evet.
Yani bence bu şeyi, hani bu özellikle cinsiyet disforisiyle ilgili şeyi seninle ayrıca konuşalım. Yani bu, evet, bu meselenin çünkü...
Koray abiyi çağıralım belki.
Koray abi gelse güzel olurdu. Biliyorsun hani şimdi Ömer Böke'nin bir takım böyle zorlu bir şeyi var, çok sık hakkında böyle.
Ömer Böke mi?
Evet. Onunla da ilgili şimdi bir kötü, tuhaf haberler yapılıyor.
Öyle mi?
Evet evet. Yani böyle bir adamcağız kendini böyle tuhaf açıklamalarla savunmak zorunda. Hani ya. Bırakıyor. Aynen. Yani bu çok böyle işte dini, politik bir takım yerlere de çekilerek işte bir grup, tabii, insanın böyle tuhaf hassasiyetlerini kışkırtma. Şimdi Trump'ın da meselesi var ya, işte Amerika'daki cinsiyet var, işte erkek ve sadece kadın. Böyle bu cumhuriyetçi, işte biraz daha muhafazakar ideolojinin güçlenmesiyle beraber bu gruptaki kişiler, yani bu bundan gerçekten hayatı çok etkilenen kişiler. Yani sen de ben de biz onları gördüğümüz için bizim için böyle hani işte o dehumanize etmek, İşte şeytanlaştırmak, dışsallaştırmak yapamayız. Çünkü biz gerçekten gördük o insanları. Hani biz onların yaşadıklarını gördük. Belki birçok psikiyatrist var biliyorsun. Hani bu konuda farklı düşünen. Hani onların belki oradaki deneyim eksikliği ya da bu deneyimin, belki bunu bir ideolojik mesele gördüğü için deneyiminin, tabii, doğal olarak eksik kalması. Yani en başından itibaren o deneyime sahip olamaması çok komplike bir hale getirdi. Ben senin hani bir bu psikiyatrinin kriziyle de ilgili bir dergide yazında vardı. Orada da işte bu eşcinselliğin DSM'den kaldırılması. İşte bu Chandar Rado'nun da aslında hani Freudyen psişik biseksüelliği bir şekilde. Freud da gerçi homoseksüaliteyi biraz paranoyaya yakın görüyor ama yine de bir açık kapı bırakıyor. Sonrasında epey bir biyolojize edilerek bir hastalıkmış gibi şey yapılıyor. Ta yani bu mesele 80'lere kadar geliyor ve hala da bu iş tam anlamıyla çözülmüş değil. Yani bu güç dengeleri değişirse ki, tabii, hani onların da iddiası o ya, işte solcular 60'larda 70'lerde güçlendiler. İşte dünya böyle daha liberal bir yer oldu ve hakikat olduğu için değil, güç onlarda olduğu, tabii, için şeyler böyle yazıldı. Bu da dünya tabii böyle bir yerde. Yani güçlü olanın kuralları yazdığına dair bir şey var ama her kural için de bunu söylemek, tabii, çok emin
değilim. Türkiye özelinde şöyle bir sıkıntı var ama Cengiz, bence. Sağlık alanı dışındaki insanlar bu trans seksüalizmle ilgili süreci devletin yürüttüğünden haberdar değil.
Evet.
Yani bu süreci devlet hastaneleri doğrudan devlet eliyle yürütüyor ama özellikle medyanın bence çarpıtmasıyla, açık açık yalan söylemesiyle, bu sanki böyle birkaç, tabiri caizse, ahlaksız doktorun kendi kişisel seçimiymiş ve insanları, evet evet, inisiyatif alıyor ve insanların cinsiyetini değiştiriyor diye yansıtıyorlar. Oysa bu bizzat psikiyatristin, üniversite hastanesindeki endokrinoloğun, değil mi? Evet. Plastik cerrahın, üroloğun, kadın doğumcunun görev tanımının içinde ve bunu o memuriyet içinde yapıyorsun. Ama ne yazık ki halkımız şeyden haberdar değil hakikaten, biliyor musun? Yani bunun doğrudan devlet eliyle yapıldığından haberdar değil ve bunun üzerinden doktorlara saldırıyor ve doktorlar belli inisiyatif alıp işte çocukları, tabii özellikle çocuklar üzerinden yapıyorlar bunu. Çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar gibi, evet, düşünüyorlar.
Peki, böyle. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim Cengiz.
Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.